Ayrım 2.
Miller pansiyonun ölü gözü gibi yanan çıplak bir ampulün soyulmuş duvar kağıdına sarı bir ışık serptiği yarı aydınlık koridoruna işaret etti. İntihar dedi Brent. Hava gazı ile. Oda komşuları kapının altından sızan kokuyu almışlar. Bize haber verdiler hemen. Bereket versin kimse kibrit çakmamış. Gaz her yana yayılmıştı çünkü. Bir film yıldızı olmasın dedi Miller. Evet elbette. Böyle yerlerde yaşarlar film yıldızları değil mi? Hayır yaşlı bir adam. Yıllar önce ölmüş gibi bir hali vardı. Her gece birisi kıyıyor canına. Gittiği yer canına kıydığı bu yerlerden daha boktan olamaz herhalde. Müfettişin yüzünden hızlı bir gülümseme geçti ve gıcırtılı merdivenin son 7 basamağının hakkından gelip yükleriyle koridora inen cankurtaranın iki adamına baktı. Sonra geri döndü. Biraz açılın geçsinler dedi. Komiser muavini hemen bu seslenişi yakaladı ve kalabalığı yeniden daha da uzağa iteledi. Cankurtaranın iki adamı kaldırımı geçip Mercedes'in açık kapısına doğru yürüdüler. Miller omuz başında olmak üzere Brent da peşlerinden geldi. Miller'ın aklından ölüye değil bakmak, bakmak düşüncesi bile geçmemişti. Sadece Brent'in peşinden yürüyordu. Cankurtaranın adamları aracın kapısına ulaşınca öndeki sedyenin kendinden yana olan kollarını arabadaki ayaklara yerleştirdi. İkincisi de sedyeyi içeri itmeye hazırlandı. Durun dedi Brent ve ölünün yüzünü örten battaniyenin ucunu kaldırdı omuzunun üstünden. Usul böyle dedi. Yazacağım raporda cankurtarana ve oradan da morga götürürken mutlaka cesedin yanında olduğumu belirtmem gerek. Mercedes marka cankurtaran arabasının iç ışıkları ince parlaktı. Miller ancak 2 saniye ölünün yüzünü görebildi. Bu görüşün ilk ve tek etkisi o güne kadar böylesine yıpranmış, böylesine çirkin bir şey görmediği oldu. Gazın etkisiyle oluşan derideki koyu benekler, dudaklardaki mavimsi renk bir yana atılsa, adam sağlığında da bundan pek farklı olamazdı. Birkaç tel düz saç çıplak kafatasına yapışmıştı. Gözler kapalıydı. Yüz zayıflığın son kertesine varmış bir çukurluk içindeydi ve takma dişleri ağzında olmadığı için de korku filmlerindeki hortlak duygusunu verircesine yanakları ağzının içine değecek kadar içeri göçmüş etkisini yaratıyordu. Hiç yokmuş gibi duran dudakları dikey bir çizgi halindeydi ve Miller'a bir defa gördüğü dudakları yerliler tarafından birbirine dikilmiş Amazon havzasında ele geçen kuru bir kafatasını hatırlatmıştı. Bütün bu görüntüyü tamamlamak üzere şakaktan ya da kulağın üstünden başlayıp ağzın kenarına inmek üzere %2 soluk ve çentikli yara izi de vardı. Brent hızlı bir incelemeden sonra battaniyenin kaldırdığı ucunu yeniden adamın yüzüne örttü, ardındaki cankurtaran şoförünün yardımcısına işaret etti. Adam sedyeyi arabadaki yerine yerleştirdi, kapıları kilitledi ve öne arkadaşının yanına geçti. Cankurtaran yola düştü. Komiser muavininin boğuk komurtuları arasında kalabalık dağılmaya başladı. Haydi artık görecek bir şey yok. Hepsi bu kadar. Seyir bitti. Evleriniz yok mu sizin? Miller Brent'e baktı, kaşlarını kaldırdı. Çok cana yakın. Öyle. Zavallı bir mezar kaçkını. Sana göre bir şey yok sanırım. Ne dersin? Yok dedi. Dediğin gibi her gece birisi ölüyor. Bu gece bütün dünyada yığınla insan ölüyor ama kimsenin kılı kıpırdamıyor. Kennedy ölünce iş değişiyor ama. Müfettiş Brent alay edercesine güldü. Siz gazeteciler çok ahlaksız şeylersiniz. Öyle. Kennedy halkın okumak istediği bir şeydir. Gazeteyi bunun için alıyorlar. Haydi eyvallah Peter. Merkeze dönmem gerek. Görüşelim. Yeniden el sıkışıp ayrıldılar. Miller geriye dönüp arabasını Altona istasyonuna doğru sürdü. Ana yola çıkıp şehrin merkezine ulaştıktan 20 dakika sonra Jaguar'ı Hansa Meydanı çevresinde ve oturduğu çatı katının bulunduğu binadan 100 metre ötedeki yeraltı otomobil parkına bıraktı. Arabayı bütün kış boyunca bir yeraltı otomobil parkında tutmak pahalıydı ama Miller bu masrafı göze alıyordu. Oturduğu oldukça tuzluya patlayan katı da seviyordu. Çünkü kat yüksekteydi ve Miller bu yükseklikten Steindamm'ın kalabalık telaşla kaynaşan bulvarını görebiliyordu. Giyimine ve boğazına aldırış ettiği yoktu. İnsan 29 yaşında, 1.80 boyunda, kadınların hoşlandığı kahverengi saçlı ve kahverengi gözlü olursa pahalı giysilere ihtiyacı kalmaz. Kıskanç bir arkadaşı bir gün ona şöyle demişti. Sen kadın manastırlarını boşaltabilirsin. Miller bu söze gülmüş, aynı zamanda müthiş sevinmişti. Çünkü bunun doğru olduğunu biliyordu. En büyük zevkleri spor otomobiller, mesleği ve Sigrid idi. Sigi ile Jaguar arasında bir seçim yapması gerektiği zaman Sigi'nin aşkı başka bir yerde aramasına gerek duyacağını utanarak kabul ediyordu. Arabasını park ettikten sonra garajın ışığında dikilip Jaguar'ına baktı. Arabasını seyretme olanağını pek bulamazdı. Sokakta arabasına yaklaşırken durur ve hayranlıkla seyrederdi. Bazen yoldan geçen birisi de durur ve arabanın Miller'a ait olabileceğini aklına getirmeden "Motor da motor ha" derdi. Genç bir serbest muhabir genellikle Jaguar XK150S kullanmazdı. Yedek parçanın Hamburg'a gelmesi hemen hemen imkansızdı. Özellikle XK serisi ki bu serinin S modeli son olarak 1960'ta yapılmış ve bu tarihten sonra yapımına son verilmişti. Pazar günleri saatlerce şasisinin altında ya da motora gömülmüş olarak arabanın bakımını kendisi yapıyordu. Arabanın 3 su karbüratöründe kullandığı yakıt kesesi için en büyük zorlamaydı. Almanya'daki yakıt fiyatları ile bu zorlama daha da artıyordu. Ama Miller gönül hoşluğuyla bu parayı ödüyordu. Bütün bunların karşılığındaki ödül de açık ekspres yolda gazı köklediği zaman egzozlardan çıkan o vahşi hırlamayı dinlemek, bir dağ yolundaki dönemeci roket gibi alırken o itme gücünün atılımını duymaktı. Ön iki tekerleğin süspansiyonunu da pekiştirmişti. Arabanın arkada ayrıca kendi bağımsız süspansiyonu da olduğu için dönemeçleri bir kaya sağlamlığıyla alıyordu. Öte yandan kendisiyle başa çıkmaya kalkan öteki arabaların sürücüleri minder yayları üstünde çılgınca sallanıp duruyorlardı. Miller arabayı satın alır almaz tabanca boyasıyla siyaha boyatmış, her iki yanına sapsarı uzun birer çizgi çektirmişti. Araba İngiltere'de Coventry'de yapıldığı ve ihraç arabası olmadığı için direksiyonu sağdaydı. Bu durum öteki arabaları sollarken bir problem oluyordu. Ama vitesi sol elle değiştirmesini ve insana korku veren direksiyonu sağ elle tutmasını sağlıyordu ki Miller bu durumun çok daha güven verici olduğunu anlamıştı. Bu arabayı nasıl olup da satın aldığını düşünürken şansına da şaşmadan edemiyordu. O yaz başlarında bir gün saçını kestirmek için berberde beklerken bir pop dergisini karıştırmıştı. Pop yıldızları hakkındaki dedikoduları genellikle okumazdı ama dükkanda okunacak başka hiçbir şey yoktu. Derginin orta sayfaları göz kamaştıran bir hızla üne ve uluslararası yıldızlığa yükselen karma karışık başlı 4 İngiliz gencine ayrılmıştı. Fotoğrafın sağındaki koca burunlu yüz Miller için çok yabancıydı. Ama öteki 3 yüz belleğinin dosya dolabında bir ışık yakmıştı. Dörtlüyü yıldızlığa yükselten iki plağın adları Please Please Me ve Love Me Do da Miller için çok yabancıydı. Ama bu yüzlerden üçü onu günlerce uğraştırmıştı. Derken onların 2 yıl önce 1961'de Reaper Band olaylarındaki küçük bir kabarede adları afişin en altına yazılı kimseler olarak şarkı söylediklerini hatırlamıştı. Kabarenin adını hatırlaması için de bir gün geçmişti. Çünkü buraya yalnız bir kez St. Pauli çetesi hakkında gerekli bilgiyi kendisinden alabileceği bir yeraltı kişisi ile bir şeyler içmek ve konuşmak için gitmişti. Star Kulüp'tü adı. Oraya gidip 1961 yılına ait duvar ilanlarını incelemiş ve onları bulmuştu. O zaman 5 kişiydiler. Hatırladığı 3 kişi ve Yeat Best ile Stuart Stycliffe. Miller buradan Impresario Bert Kimfert için reklam fotoğraflarını hazırlamış olan fotoğrafçıya gitmiş, elindeki bütün fotoğrafların yayın hakkını satın almıştı. Beatles'ları Hamburg nasıl keşfetti yazısı, Almanya ve yurt dışındaki hemen hemen bütün pop müziği dergileri ve resimli dergiler tarafından yayınlanmıştı. Bunun sonucu olarak da karısının gebeliği otomobile girmesini engelleyecek kadar ilerlemiş bir İngiliz subayının sattığı, Miller'ın da önünden her geçişinde bir türlü bakmaktan kendini alamadığı Jaguar'ın sergilendiği otomobil galerisinden arabayı satın almıştı. Hatta iyilik birliğinden ötürü birkaç tane Beatle plağı da satın almıştı. Ama plakları tek çalan Sigi olmuştu. Miller arabasını yeraltı garajında bıraktıktan sonra meyilli geçidi tırmandı ve dairesine çıktı. Vakit gece yarısına yaklaşmıştı. Kendisini her yoklamaya gidişinde annesinin hazırladığı bir yığın yiyecekle saat 6'da karnını tıka basa doyurmuş olduğu halde acıktığını hissetti. Bir omlet hazırlayıp gecenin en son haberlerini dinledi. Bütün haberler Kennedy ile ilgiliydi ve Dallas'tan pek az yeni haber geldiği için Alman yorumlarıyla doldurulmuştu. Polis hala katili aramaktaydı. Spiker uzun uzun Kennedy'nin Almanya'ya duyduğu yakınlıktan, bir önceki yaz Berlin'e yaptığı ziyaretten ve Almanca olarak verdiği demeçten söz etti. Ich bin ein Berliner. Ben Berlinliyim. Spiker'in sözlerini Batı Berlin valisi Willy Brandt'ın banda alınmış, heyecandan boğuk boğuk çıkan yüceltme dolu konuşması izledi. Başbakan Ludwig Erhard ve bir önceki Ekim'in 15'inde görevden ayrılmış olan eski başbakan Konrad Adenauer'ın Kennedy hakkındaki övücü sözleri okundu. Peter Miller elektriği söndürüp yattı. Siggy'nin evde olmasını arzuladı. Çünkü canı sıkıldığı zamanlar ona sarılıp yatmak isterdi. Böyle sarılıp yatarken sevişirler, sonra da Miller deliksiz bir uykuya dalardı. Bu uyku faslı Siggy'nin müthiş canını sıkardı. Çünkü o seviştikten sonra evlenmekten, çocuklardan söz etmek isterdi. Ama dans ettiği kabare sabahın 4'ünden önce kapanmaz, hele iri göğüslü ve kısa etekli bir kıza lokanta fiyatının 10 misine şampanya ısmarlamaya hazır taşralıların ve turistlerin Reaper bağını doldurduğu cuma geceleri 4'ü bile geçerdi. Siggy ise kızların hepsinden daha iri göğüslü ve daha kısa etekliydi. Onun için Miller bir sigara daha içti. Sonra Altona'nın o kenar mahallesinde gazla zehirlenmiş adamın korkunç yüzünü rüyasında görmek üzere saat 2'ye çeyrek kala yalnız başına yattığı yatağında uykuya daldı. Peter Miller gece yarısı Hamburg'da omletini yerken 5 erkek de Kahire dışındaki piramitlere yakın bir binicilik okulunun hemen yanındaki evin rahat salonunda oturmuş kafayı çekiyordu. Orada saat sabahın 1'iydi. 5 erkek güzel bir akşam yemeği yemişler, müthiş keyifliydiler. Bu neşenin nedeni de 4 saat önce Dallas'tan dünyaya yayılan haberdi. Adamların 3'ü Alman, 2'si Mısırlıydı. Kahire Sosyetesi ile güçlü Alman kolonisinin birkaç bin kişilik ileri gelenlerinin başlıca toplantı yeri olan binicilik okulunun ve evin sahibinin karısı sabahın ilk saatlerinde 5 erkeği baş başa bırakarak yatmaya gitmişti. Pancurları kapalı pencerenin yanında sırt dayanacak deri kaplı rahat koltuk sandalyesinde oturan Dr. Joseph Goebbels'in Nazi Propaganda Bakanlığı'nın eski Yahudilik uzmanı Hans Appler'di. Savaşın bitmesinden hemen sonra Odessa tarafından kaçırıldığı Mısır'da yaşadığı için Salah Gafar adını almıştı. Mısır'ın İstikamet Bakanlığı'nda Yahudilerle ilgili bir uzman olarak çalışıyordu. Elinde bir bardak viski vardı. Solunda yine İstikamet Bakanlığı'nda çalışan Goebbels'in kadrosundaki eski uzmanlardan Ludwig Haydn oturuyordu. Haydn yakınlarda din değiştirerek Müslüman olmuş, hacca gitmiş ve El-Hac adını almıştı. Yeni dininden ötürü yalnız portakal suyu içiyordu o. İkisi de hala aşırı birer Naziydiler. İki Mısırlıdan biri 1967'deki 6 gün savaşından sonra vatana ihanet suçuyla ölüme mahkum edilmeden önce Mısır Savunma Bakanı olan Mareşal Abdülhakim Amr'ın özel yardımcısı Albay Şemseddin Badrane'ydi. Albay Badrane daha sonra Mareşal'in gözünden düşecekti. Öbür Mısırlı, Mısır haber alma örgütü olan muhaberatın başı Albay Samir'di. Yemekte 6. bir konuk daha vardı. Bir şeref konuğu. Ama Mısır saatiyle 21.30'da Başkan Kennedy'nin öldüğü haberi gelince apar topar Kahire'ye dönmüştü. Bu adam da Başkan Nasır'ın yakın çalışma arkadaşı ve daha sonra onun yerine geçecek olan Mısır Milli Meclisi'nin sözcüsü Enver Sedat'tı. Hans Appler bardağını tavana doğru kaldırdı. "Demek Yahudi dostu Kennedy öldü," dedi. "Öyleyse şerefe baylar." Albay Samir yakındı. "İyi ama bardaklarımız boş." Ev sahibi büfeden aldığı bir şişe İskoç viskisiyle boş bardakları doldurarak kusurunu örtmek için telaşlandı. Kennedy'den Yahudi dostu diye söz edilmesi odadaki 5 erkekten hiçbirini şaşırtmamıştı. Dwight Eisenhower'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu sıralarda İsrail Başbakanı David Ben Gurion ile Almanya Başbakanı Konrad Adenauer 14 Mart 1960 günü New York'taki Waldorf Astoria Oteli'nde gizlice buluşmuşlardı. 10 yıl önce düşünülmesi bile imkansız olan bir toplantıydı bu. 1960 yılında bile düşünülmesi imkansız olan bir şey vardıysa o da bu toplantıda neler görüşüldüğüydü. Öyle ki toplantıda görüşülenlerin dışarı sızması yıllar sürmüş, Başkan Nasır 1963 sonunda bile Odessa ile Albay Samir'in muhaberatının kendisine sundukları istihbaratı hiç ciddiye almamıştı. Adı geçen toplantıda iki devlet adamı, Batı Almanya'nın hiçbir şart ileri sürmeden İsrail'e yılda 50 milyon dolarlık bir kredi açmayı kabul etmesi konusunda bir anlaşma imzalamışlardı. Ben Gurion çok geçmeden para almakla silah sağlamak için güvenilir ve belirli bir kaynağa sahip olmanın ayrı ayrı şeyler olduğunu anladı. Waldorf anlaşması 6 ay sonra Almanya Savunma Bakanı Franz Josef Strauß ile İsrail Savunma Bakanı Shimon Peres arasında imzalanan başka bir anlaşmayla sona ermiş oldu. Bu anlaşma gereğince İsrail, Almanya'dan aldığı parayı Almanya'dan silah satın almakta kullanabilecekti. İkinci anlaşmanın büyük ölçüde tartışma konusu olabileceğini bilen Adenauer, 1961 Kasım'ında yeni başkan John Fitzgerald Kennedy ile buluşmak üzere New York'a geldiği zamana kadar konuyu savsakladı. Kennedy ağırlığını koydu. İsrail'e doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nden silah gönderilmesini istemiyor ama bu silahların herhangi bir yoldan İsrail'e ulaşmasını arzu ediyordu. İsrail'in savaş uçaklarına, nakliye uçaklarına, Howitzer 105 mm toplara, hepsinden çok da tanklara ihtiyacı vardı. Amerikan malı olmak üzere ya NATO anlaşması şartları gereğince Amerika'dan Almanya'daki Amerikan askerlerinin masraflarını karşılamak için satın alınmış ya da izinle Almanya'da yapılmış olan bütün bu malzeme Almanya'da vardı. Kennedy'nin ağır basması üzerine Strauss-Peres pazarlığı yürürlüğe girdi. İlk Alman tankları Haziran 1963 sonunda Hayfa'ya gelmeye başladı. İşin içinde birçok kimse olduğu için haberi uzun süre gizli tutmak zordu. Odessa 1962 sonlarında durumu öğrenmiş ve Kahire'deki ajanlarının yakın ilişkileri olan kimseler aracılığıyla da hemen Mısırlıları uyarmıştı. 1963 sonlarında işler değişmeye başladı. Bonn tilkisi, Grand Başbakan Konrad Adenauer 15 Ekim 1963'te başbakanlıktan istifa ederek köşesine çekildi. Adenauer'ın yerine Alman ekonomik mucizesinin babası sıfatıyla iyi bir oy avcısı ama dış politika konularında zayıf ve kararsız olan Ludwig Erhard getirildi. Adenauer'ın başbakanlığı zamanında bile Batı Almanya kabinesi içinde İsrail ile silah pazarlığı anlaşmasını rafa kaldırmak ve gönderme işlemini daha başlamadan durdurmak taraflısı gürültücü bir grup vardı. Yaşlı başbakan kısa ve kesin birkaç cümleyle onların ağızlarını tıkamış, iktidarda kaldığı süre boyunca bu grup bir daha ağzını açmamıştı. Erhard başka türlü bir adamdı ve daha şimdiden Kauçuk Aslan adını takmışlardı kendisine. Başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz Dışişleri Bakanlığı'nda üstlenen bu bakanlığın Arap dünyasıyla çok tıkırında olan ve gittikçe de gelişen ilişkileri üstünde hassaslıkla duran silah pazarlığına karşıt grup yeniden ağzını açtı. Erhard telaşlandı. Ama her türlü düşüncenin üstünde İsrail'in Almanya kanalıyla silahlarını alması konusunda John Kennedy'nin verdiği karar vardı. Bu sırada da Kennedy öldürüldü. 23 Kasım sabahının ilk saatlerindeki büyük soru yalnızca şuydu. Acaba Başkan Lyndon Johnson Almanya üzerindeki Amerikan baskısını kaldıracak ve Bonn'daki kararsız başbakanın pazarlığı iptal etmesine razı olacak mı? Johnson böyle bir şey yapmadı ama Kahire yapacağı konusunda çok umutluydu. O gece Kahire dışındaki bu keyifli toplantının ev sahibi konukların bardaklarını doldurduktan sonra kendi bardağını da doldurmak üzere büfeye yöneldi. Adı Wolfgang Lutz'tu. 1921 yılında Mannheim'da doğmuştu. Alman ordusunun eski bir binbaşısı, koyu bir Yahudi düşmanıydı. 1961 yılında Kahire'ye göçmüş, bincilik okulunu açmıştı. Sarışın, mavi gözlü, atmaca yüzlü bir adamdı. Hem Kahire'nin söz sahibi siyasi kişileri, hem de Nil boyundaki sürgün Almanların ve özellikle Nazi topluluğunun gözde bir kişisiydi. Yüzünde geniş bir gülümsemeyle odadakilere döndü. Bu gülümsemede iğreti bir şey vardıysa bile bunun kimse farkına varmadı. Aslında iğreti bir gülümsemeydi bu. Adamın Mannheim'da doğduğu gerçekti. Ama 12 yaşındayken 1933'te İsrail'e göçmüştü. Adı Zeev'di ve İsrail ordusunda Rav Seren, binbaşı rütbesindeydi. Aynı zamanda da Mısır'daki İsrail istihbaratının baş ajanıydı. 28 Şubat 1965'te evine yapılan bir baskın sonunda banyo kazanında bir telsiz vericisinin ele geçirilmesi üzerine tutuklanmıştı. 26 Haziran 1965'te duruşması yapılmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ama 1967 savaşı sonunda binlerce Mısırlı savaş tutsağının bir kısmı karşılığında serbest bırakılmış, eşiyle birlikte 4 Şubat 1968 günü Lod Havalimanı'nda anavatan topraklarına ayak basmıştı. Ama Kennedy'nin öldüğü gece bütün bunlar, yani tutuklanması, işkenceler, karısının ırzına tecavüzler, gelecekte bulunan şeylerdi. Adam önündeki gülümseyen 400'e bardağını kaldırdı. Aslında konukların gitmesini dört gözle bekliyordu. Çünkü içlerinden birinin yemekte söylediği bir şey memleketi için büyük önem taşıyordu. Adam yalnız kalmak, banyoya çıkmak, kazandan telsiz vericisini çıkarmak ve haberi Tel Aviv'e iletmek için deli oluyordu. Buna rağmen kendisini gülümsemeye zorluyordu. Yahudi dostlarına ölüm dedi. Sieg Heil. Yaşasın zafer. Peter Miller ertesi sabah 9'dan önce uyandı ve iki kişilik yatağı örten kocaman kuş tüyü yorganın altında keyifle yer değiştirdi. Yarı uykulu olduğu halde yanında uyuyan Sigi'nin sıcaklığını duydu ve elinde olmayarak kadının kaba etleri karnına gömülecek biçimde sokuldu ona. Bu dokunuşla kendiliğinden huylandı.